Cümleten selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'ta Ramazan özel programında ben Hatice Özdemir Tülü ve Vaiz Merve Saf sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Artık son kayıtları çekiyoruz. Yoksa bu son kaydımız mı?
Yani yetiştirebilirsek niyet var daha çekmeye. İnşallah Allah ne kadar kuvvet verirse devam edelim inşallah.
İnşallah. Bugün namazda okuduklarımız, namazdaki dualarımızı, tesbihatlarımızı konuşacağız inşallah.
Suresini istersen evvela
Ha,
konuşalım. Daha sonra.
tamam inşallah.
Bugün duayı konuşmaktı fakat bir türlü nasip olmadı. Bugün aslında planlamamızda dediğin gibi tesbihlerimiz vardı
Evet.
namazlardaki. İnşallah Rabbim yani Subhaneke, Tahiyyat, Salli Barik duaları, Rabbena duaları, Kunut duaları bunları da konuşmak istiyoruz. Oldu diyelim ki Ramazan'a yetiştiremedik. Yani çokça soran oldu bunu. Sonrasında da bir şekilde tamamlarız inşallah.
İnşallah. Buyurun hocam.
Duha suresinin İnşirah suresiyle bir arada anıldığını ve birbirlerinin manasını tamamladığını söylemiştik. İnşirah suresinin tefsirini anlatmaya çalışmıştık. Elimizdeki rivayetleri. Bu sureyi de ikisi düşünerek anlamaya çalışalım inşallah. Bir kesinti oluyor vahiyle ve sonrasında Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu üzüntü dolayısıyla bu sureyi sanki hediye ediyor ama surenin içinde çok Arapça kaidelere değinmeden hafifçe şöyle bahsedeceğiz. Sadece ona değil bize de hitap ediyor belli Arapçanın. Ne diyelim esasları sayesinde sadece ona hasredelim. Sadece ona özel bir sure değil. Bize de manalar veriyor. İlk vahiyden sonra uzunca bir süre vahyin kesildiği de söyleniyor. Ya da Hazreti Peygamber'de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahyin kesildiği de söyleniyor. Yani neredeyse Rabbimiz ona bir müddet veriyor. Belki de diyelim. Tabii burada şeytanın seni terk mi etti Muhammed diyen kuvvetle muhtemel Ümmü Cemil olduğu söyleniyor bu Tebet suresinde andığımız. Böyle sözler de söyleniyor. Sanki bu sözlere cevabın Allah Resulü'nün bir teselli var burada. Estağfirullah, Bismillah. Vadduha velleyli İzâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kalâ. Duha kuşluk vakti olarak da alınabilir. Tüm gündüz olarak da alınabilir. Neden? Velleyli izâ secâ kararıp sakinleştiğinde geceye deniliyor. Bir Arapça kaidesi bu. Peş peşe kişi yanıldığı zaman genellikle birbirinin tamamlayıcısı olabiliyor. Burada da ya duha yani kuşluk vakti hatta kaba kuşluk derler, ince kuşluk derler mesela. Böyle kastedilebilir nedir bu? Güneş doğdu, 45 dakika geçti. 45 dakika Türkiye'nin üstü ve altı düşünülecek olursa kutuplara gittikçe bu süre azalır. Efendim ekvatora gittikçe artar. Efendim 40-45 dakika sonra başlıyor. Sonra öğlen namazından diyelim ki 10-15 dakika önce biten bir vakit. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat olsun namaz kılmayı çok severdi. Bu onun sünneti idi. Bu kastedilebilir ya da tüm gündüz de kastedilebilir. Ve leyli izâ secâda da bir ifade var. Kararıp sakinleştiğinde. Şimdi ilk gece vakti insanların günahlara yöneldiği bir vakit olabilir. İnsanların işte diyelim ki içki sofrasına yöneldiği bir vakit olabilir. Çünkü gündüzün sıcağı bitmiştir. İnsanlar daha evlerine ya da işlet mekanı neresiyse oraya çekilebilmiştir. Ama gece iyice karardıkça artık sarhoşlar da evlerine çekilir. Günahlar da tamamlanır. Sanki gece bile Bu işten sıkılır ve iyice kararır. Bu bize aynı zamanda şunu da söylüyor. Bizim de sakinleşme zamanımız gece. Gece Müslümanın ibadet zamanı. Bize ayrıca bunu da hatırlatıyor. Bir de gece karanlığı deniyor ya hani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte ya evinde Kur'an okumuş ya da Kabe'nin çevresinde Kur'an okumuş. Bir de burada biraz da böyle tebessüm edeceğimiz de bir olay var. Müşrikler gizlice dinlermiş onu. Birinci ayette hani duha demişti ya, burada da gizli gizli dinledikleri olurmuş. Bir rivayete göre de onlar bu iki vakitte dinliyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Sanki bu iki vakit bir de aynı zamanda buna işaret denilmiştir. Son yani bu üçlünün diyelim son ayetinde açıklamaya çalışalım. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Burada ma vadda'ke rabbuke ve ma gala diyor. Niye ve ma galake? Yani Rabbin seni bırakmadı, sana darılmadı diye demiyor. Tabii ki vadduha velleyli idâ secâ ma vadda'ke rabbuke ve ma gala. Yani üçünü birbirine uydurmak istemiş olabilir mi Rabbimiz? Olabilir. Ama burada çağdaş müfessirlerimizden yani diyelim ki evet 21. yüzyıl 20. yüzyılın müfessirlerinden diyebiliriz. Bir hanımefendi var Mısırlı, Fatıma Hanım. Bu diyor ki burada şöyle bir mana çıkarabiliriz, şöyle bir yorum yapabiliriz. Sadece ve mâ galâke deseydi Rabbim mâ veddâke ve mâ galâke deseydi sadece Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme darılmamış olacaktı. Ama burada sanki ucu açık bırakılmış, bize de darılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Darılmadığı gibi Rabbimiz bize de darılmadı. Yani bizi de bırakmadı, bizi de darılmadı. Biz de bu ayetin kapsamına girmiş oluyor. Çok hoş bir yorum geldi bana. Elhamdülillah Rabbimizin bırakmadığı kullardan olalım inşallah. Dördüncü ve beşinci ayetleri de birlikte değerlendirmeye çalışalım. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. Şimdi işin sonu ve öncesi. Bunlar nasıl açıklanacak? Bir, Risaletin başlangıcı ile sonu olarak anlaşılabilir. Böyle anlarsak ne olur? Risaletin ilk yılında birkaç Müslüman, hatta üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen ancak 40 Müslümana ulaşmak. Böyle bir hayat sıkıntılarla dolu, kıtlıkla dolu. Ta ki Miraç, hani o kıtlığın sonunda bir hediye gibi. Hatta orada Ebu Talib'in vefatı var, Hatice annemizin de radıyallahu anh'a vefatı var. O zamana kadar derin bir sıkıntılar, yoğun sıkıntılar. Sonrasında ise fevç insanların, hani Nasır suresinde konuşmuştuk ya, insanlar akın akın yüzlerce kişi, binlerce kişi bir anda İslam'a girmesi. Risaletin sonuna doğru, yani peygamberliğin sonuna doğru. Böyle anlaşılabilir. Yani görevinin başı ile görevinin sonu karşılaştırıldığında daha ilerledikçe verimli olacak denilebilir. Ya da şöyle de denilebilir. Ahiret hayatımız var, ahirette cennet hayatımız var. Bir de dünya hayatımız var, dünya hayatımızda da sıkıntılarımız var. Şimdi böyle baktığımız zaman mümin tabii ki cennette daha ferah. Tabii ki Rabbimiz sonrasında daha bize büyük nimetler, güzel nimetler verecek. Burada hani denilmişti ya, artık Muhammed'e vahiy gelmiyor, işte şeytan onu terk etti, hatta Allah bile denilmiyor, birçoğu şeytan onu terk etti diyor, kimisi de Allah onu unuttu diyor, ama orada kastettikleri şey yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şair, bir mecnun oluşu. Burada peygamberliğin sonu geldi, yani peygamberlik bile diyemeyiz. Ne diyelim? Onun bu davasının sonu geldi diyen kişiler, bunu uman kişiler, bırakın bu nübüvvetin sonunun gelmesi, bırakın Resulümün iddiasının sonunun gelmesi, daha da yücelecek, daha da büyüyecek, daha da verimli, başarılı bir süreç yaşayacak diye sanki Rabbimiz 5. ayetle bunu tamamlıyor. Sonrasında 6, 7 ve 8. ayetleri değerlendirmeye çalışalım. Elem yecidke yetimen fe'ave ve vecedeke dallen fehede ve vecedeke ailen fe'agne. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Şimdi babasını, daha annesi ona hamileyken kaybettiğini biliyoruz. 6 yaşındayken annesini, dedesini, amcası Ebu Talib'i, Hatice'sini, bunları aşama aşama kaybettiğini biliyoruz. Daha Hatice annemiz vefat etmedi o sırada ama bu diğerleri, Ebu Talib ölmedi ama diğerleri oldu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor Rabbimiz. Senin hep sığınacağın bir liman olduğu bundan sonra da olacak. Hatice gitse de başka limanlar olacak. Efendim başka dayanaklar olacak. Yani Ebu Bekir çıkacak karşına, Ömer çıkacak karşına. Onlarla Allah bu dini kuvvetlendirecek. Ebu Talip gitse başka biri sana destek olabilecek. Allah bu dinini başkalarıyla güçlendirebilecek. Seni güçlendirebilecek. Peki seni yol bilmez halde bulup Allah-u Teala acaba şunu mu kastediyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak bir yolda değildi. Bunu mu kastediyor? Hayır. Burada Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz gibi, oruç gibi, meleklere iman gibi, gaybdan haber gelmeden bilemeyeceğimiz kader gibi konuları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan öğrendiğini bize anlatıyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini. Yol bilmez halde derken bu kastediliyor. Yani şöyle bir rivayet var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke vadilerinden birinde yolunu şaşırmıştı, kaybolmuştu. Ama bu yani çokça tarih kitaplarına geçen bir rivayettir. Dedesine döndü. Ya da işte Ebu Talip'le birlikte Suriye'ye giderken yolda kaybolmuştu. Allah'ın yardımıyla amcasını buldu. Bunlar denilir ama genel olarak diğer o putperestlik toplumda hakim olan o inancın doğru olmadığını, efendim bundan bir çıkış olması gerektiğini ama bunu nasıl yapacağını bilemediğini tarif ettiğini okuyoruz tefsirlerde. Sonuncu olarak da bu ayet silsilesinin sonuncusu olarak da babacadaki ailen feane seni yoksul bulup zengin etmedi mi diyor. Tabii Kureyş'in soylu bir ailesine mensup ama niye muhtaç bir çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde büyüyor. Yoksulluk içerisinde çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını geçiriyor. Bir lüks bir sefahat içinde değil. Ama Hazreti Hatice ile evlenmesi ve tüm servetimi sen yönet dercesine Hatice annemizin tavırları onu bu fakirlikten kurtarıyor. Sadece bu ölümü anlamalıyız. Ruh ve kalp dünyasını zenginleştirmesi olarak da anlayabilir miyiz? Bu da makul bir kanaat yani. Tabii ki Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh dünyasında zenginleştirmiştir. Elhamdülillah bize onu göndermiştir. Estağfirullah. فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sakın yetimi ezme. Bunlar oldu ya hani. O halde sen de sakın yetimi ezme. El açıp isteğini sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet gelene kadar hiç yetimi ezmiş miydi? Hayır. Neden böyle bir ayet o zaman? Yetimlerin, yoksulların o günün toplumunda bir hakkı yoktu. Bir insan yetim kaldı mı onun malları elinden alınırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aslında tüm toplumun dikkati bu temel meselelere çekiliyor. Çözüme kavuşturulması isteniyor bu meseleler. İki mesele. Yetimler meselesi. İhmaiye muhtaç insanlardan dilencilik edenler meselesi. Peki sail kelimesini burada sadece dilenci olarak mı yorumlayabiliriz? Hayır. Soru soran olarak da yorumlayabiliriz. Bin kere cevap verdiğimiz bu soruya 1001. kez cevap vermek çok zor. Şahsım adına çok zor geliyor. Ama onu kırmaya çalışıyor. Biri bir şey sorduğu zaman, mesela her şeyi bırakalım çocuğumuz. Bize 50 kere sormuş. Anne süzgeç nerede? Mesela o geldi ilk akla. Yahut anne işte falan eşyam nerede? Gibi. Burada bu ayeti hatırlamamız gerekiyor. Ya da eşimiz hep elimizin altındaki bir şeyi sormuş. Ya ben mesela ondan önce 100 tane cümle kurabilirim. Ya kaç kere dedim işte buraya koydum, görmedin mi vesaire diyeceğimize onu bir kez söyleyiversin dikkatli bir şekilde. Bu da bir sevap, bu da bir hayır. Ama ben şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum kendimce. Bana odaklanır mısın diyorum. Efendim anne, bana odaklanır mısın şimdi diyorum. Sana bunun yerini göstereceğim. Evet, bak diyorum burası. Gördün mü? Gördüm. Tamam, hatırlayacak mısın bundan sonra? Hatırlayacağım. Tamam. Bu da o çocuğun hani şimdi sistem kursları var vesaire var ya. Kodlaması için yapıyorum bunu. Kesinlikle başka hiçbir yetim yok. Kodlamayı daha iyi öğrenebilmesi için çocuğumun böyle bir evdeki eşyaları tarif etmeye çalışıyorum. Ve sonuç itibariyle de Kur'an'ın irşadının tam bitiş noktası Rabbinin lütuflarına şükranla an. Bunları evet yap ama Rabbinin lütuflarında şükranla an. Ne kadar sana güzel şeyler lütfetti dercesine bu şekilde bitiyor ayet. Söylemeden asla geçmeyeceğim. Konuşalım, konuşalım, konuşalım, uygulayalım, uygulayalım, uygulayalım Duha suresini. Hiç
İnşallah.
unutmayalım inşallah.